Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Kırk Ambar programına hoş geldiniz efendim. Kırk Ambar programında Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlilerinden Profesör Doktor Ergun Yıldırım hocamla birlikte huzurlarınızdayız. Normalde bu programda Alican Bey dostumuz moderatörlük yapıyor, sorularını hocamıza tevcih ediyor. Bugün Alican Bey'in şehir dışında olması münasebetiyle kıymetli hocama bendeniz Selahattin Koca Aslan eşlik edeceğim programımız boyunca. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz efendim.
Hayırlı akşamlar, teşekkür ederim bize destek çıktığınız için.
Estağfurullah, memnuniyetle. Şimdi değerli hocam, ilk olarak geçen pazar günü 15 Kasım 2020 pazar günü Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan ABD ve Fransa devşirmesi akademisyenlerden İslam'a saldırılar başlıklı makalenizden yola çıkarak konuşalım istiyorum. Yazınızda diyorsunuz ki son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da iki bilim adamının İslamcılık üzerine verdikleri iki söyleşte yaptıkları tahrifatlar, düz okumalar ve yanlış mukayeseler çok dikkat çekici. Bunlardan biri ABD kültür sermayesi ve akademik cemaatten konuşuyor, diğeri de Fransa'dan. Biri Halil İbrahim Yenigün, ABD'de Stanford'da akademisyen, Türkiye'de 100 yıllık İslamcılığı tamamen dış güçler ve antikomünizm üzerinden açıklıyor. İslamcılığın Kral Faysal desteğiyle Türkiye'de yayıldığı ve yine Sovyetler karşıtı bir siyaset olduğunu ileri sürüyor. Elbette buradan da Türkiye'deki İslamcılar hain, kandırılmış ve dış güçlerin oyuncu algısı içine yerleştiriliyor. Bir diğer isimse İslam ve İslamcılık üzerine damgalayıcı ve dışlayıcı bir yaklaşım ortaya koyan başka bir isim de diyorsunuz, Hamit Bozarslan. O da Fransa'da prestijli bir akademik cemaatin içinde durarak konuşuyor. Bozarslan, İslam devleti ifadelerini IŞİD'le birleştirerek kullanıyor. İslamcılığı terörizmle eşitliyor. Şiddete yönelenler ve yönelmeyenler ayrımına tenezzül etmiyor. İslam tam şu an intihar sürecinde diyor. Yani Macron'un akademik ağzı olarak konuşuyor. Ve sizin bu iki isme yönelik tenkitleriniz var. Biraz hem bu tenkitleri konuşalım, hem sizin başlığınızla ABD ve Fransa devşirmesi bu akademisyenlerin İslam'a saldırılarına yönelik değerlendirmelerinizi ve düşüncelerinizi alalım efendim.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Yani çok vurgulayıcı ifadeleri bularak onlarla özetlediniz. Bir akademik devşirme var. Akademik devşirme olması ile kastettiğimiz şu: Türkiye'de hakikaten ciddi anlamda birikim kazanmış, yetişmiş olan insanlar veya Türk olan, Müslüman olan insanlar son yıllarda yoğun bir biçimde İslam'a hücum eden, İslam'ı reddeden, İslam'ı kendi içinde bir takım çelişkiler olduğunu söyleyerek gündeme getiren akademisyenler türedi.
Evet.
Eskiden bunu doğrudan oryantalistler yapardı. Yani ismi zaten Müslüman değil, gavur birisi. Dolayısıyla onlara karşı diyelim Montgomery Watt, işte Massignon gibi, işte Nicholson gibi, ki bu adamları da ciddi bir şeyi var. Nicholson ve Massignon gibi adamların da çok ciddi birikimi var. Ama günümüzde daha popüler siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji alanında yetişen Avrupa'da oryantalistler var ve bunlar çok gündemde olan meselelerle ilgileniyorlar. Mesela işte diyelim ki bütün şu an Avrupa'yı eleştiren ve Orta Doğu'da İslam dünyasının daha özgür olması için mücadele içinde olan, şiddetten de uzak duran, hatta hepsini Selefi torbanın içine koyuyorlar. Yani bir de bu adı yabancı olan, yani gavur olan, Müslüman olmayan,
evet,
akademisyenlerin dışında hakikaten devşirilmiş akademisyenler var. Ya bunlar Arap dünyasından da devşiriliyor. Benim bahsettiğim Türkiye'den devşirilen. Neden devşirilen? Neden devşirme? Çünkü bunlar Müslüman diyorlar, biz Müslümanız diyorlar. Adları da Müslüman, Türk'üz diyorlar. Bu kimliklerini reddetmiyorlar. Fakat bakış açıları Müslüman değil. Ne demek bakış açıları Müslüman değil? Bir defa içine yerleştikleri bir çevre var. Orada akademik cemaat diyorum. Bunu bilim adamları da kullanıyor. Bu benim ifadem değil. Mesela Thomas Kuhn çok önemli bir düşünce adamı. Türkiye'de de kitap yani çok meşhur bir kitabı, Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Paradigma teorisinin sahibi. Hemen herkesin değil mi ağzında bir paradigma kavramı var.
Evet, Merson zamanlarında.
Şimdi o scientific community, bilimsel cemaat ifadesini kullanıyor. Yani diyor insanlar ne kadar objektif davranırlarsa davransınlar, bir biçimde bir akademik çevre içinde dünyaya bakarlar. Zihin dünyaları ona göre şekillenir. Nesnelere, olaylara, hareketlere ne kadar objektif, tabii ki bu objektif çabası içinde olmalıyız. Ama yine de bir etki vardır diyor içinde olduğu çevrenin. Devşirmeler biraz daha gönüllü olarak yapıyorlar bunu. Yani diyelim Stanford dediğimiz zaman, Stanford Üniversitesi bir çevresi var. Herkes oraya giremez. Herkesin oraya girmesi için çok zeki olması, çok dil bilmesi, alanında çok iyi uzman olmasından kastetmiyorum. Bu değil, başka bir şey.
Kulüpler
var.
Efendim? Nedir?
Yani mesela kulüpler var orada. Mason kulüpleri olabilir, Rotary kulüpleri olabilir, Yahudi kulüpleri olabilir, Beyaz Amerikan kulüpleri olabilir. Bir çevre vardır orada. Elitler olabilir. Bütün bunlar sizi oraya almak istediği zaman sizin özelliklerinize bakar. Bu adam kim? Bu adam bizim bilim politikamıza göre ne tür şeyler yapabilir? Bu bizim hangi boşluğumuzu doldurur? Bunu düşünerek insanlara kapılarını açıyorlar. Şimdi bu konuda mesela Nilüfer Göle gibi çok hakikaten saygın
sosyolog.
Bir sosyolog. Evet. Bunlara tenezzül etmeyen, kendi yeteneğiyle, varlığıyla çalışmaları yapan insanlarımız da var. Ama çok az bunlar. Ona saygı duyuyorum ben. Veya benzer bir biçimde Amerika'da Cemal Kafadar yine böyle bir insan. Bunlara ben saygı duyuyorum ama bunlar çok istisnai. Ezici çoğunluk tam da dediğim bu akademik çevreler içinde yer alıp onunla dünyaya bakıyor, onunla yorumluyor, onunla değerlendiriyor. Son dönemde hem ABD'de hem de Avrupa'da özellikle İslam'a karşı mücadele edilirken İslam içinde savaş stratejisi gidiliyor. Bu İslam içinde savaş stratejisi bir, pratik bir biçimde silahla yürütülen IŞİD, El-Kaide gibi örgütler desteklenerek İslam dünyası kendi içinde birbirini yiyecek bir biçimde yürütülüyor. Bir de entelektüel düzeyde yürütülüyor. Entelektüel düzeyde ise Müslümanlar hani parça parça olmak diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Alimlerimiz hep Naciye-i Fırka'yı vurguluyorlar ya. Yani parçalanmayın, bir olun, beraber olun. Ehli sünnet vel cemaat demek İslam ümmetinin, İslam'ın değerleri üzerine ittifak kurarak oluşturduğu ana akım demektir. Yani toplumsal sözleşmenin merkezileşmesi demektir. Şimdi bunlar bunu bozmak istiyorlar. Bizi İslam'la çelişkili halde düşünmemize sağlamaya çalışıyorlar. İslam'ın kendi içindeki tartışmalarını bir farklı konsepte taşıyarak bunu tartışmaya çalışıyorlar. Devşirmelerin yaptığı bu. Devşirme sahibi kimse, sahibi bir think tank kuruluşudur, bir akademik çevredir, ilişkide olduğu lobilerdir ve onların ağzını kullanmaya başlıyor. İki örnekte de bu var. Mesela bir tanesi, Türkiye'de sadece İslamcılar da değil, milli görüşü, İslamcıları, İslami hareketleri, grupları hepsinin son 100 yıldaki çalışmalarını iki şeye indirgiyor. Bir, Kral Faysal'ın efendim rabıta ve benzeri yapılarla desteklemesi. İki, anti-Sovyetik çerçevede konumlanmaları. Şimdi bak bunlar yüzeysel olarak baktığınızda böyle ama biraz daha arkeolojik çalışma, bilimsel olarak yaptığınız zaman şunu görüyoruz. Bir, zaten İslami hareketler, İslamcılar, milli görüş ümmet perspektifiyle bakarlar. Dolayısıyla biz ümmet olduğumuz zaman bizim Rusya'da da olsa, efendim Amerika'da da olsa, Arabistan'da da olsa hepsi kardeşimizdir. İslam anlayışını biz mezhep temelinde gündeme getirmedik, getirmiyoruz. Ümmet temelinde İttihad-ı İslam budur. Bu İttihad-ı İslam içinde Erbakan Hoca da yer almıştır. Bunun içinde efendim Mehmet Zahit Kotku gibi Nakşi aktörler de yer almıştır. Bunun içinde daha küçük İslamcı gruplar da yer almıştır. Bu çerçevede kendisiyle bu şekilde düşünen devlet adamlarıyla beraber hareket etmişlerdir. Kral Faysal da böyle birisidir. Kral Faysal Vehhabi yapısını çok ciddi bir alana transfer etmiştir. Bakın üzerinde durmadığımız bir şey. Vehhabiler en başta İngilizler tarafından ve daha sonra farklı Amerika tarafından hep başta Osmanlı'ya karşı sonra da İslam toplumunun mezhepler çerçevesinde birbiriyle çatışması çerçevesinde yönlendirilmiş.
Kullanılmış yani.
Kullanılmış. Tabii. Ama Kral Faysal bu oyunu bozan bir adamdır. Bu nedenle Allah rahmet etsin büyük bir insandır. Kral Faysal geliyor bu oyunu bozuyor. Vehhabileri alıyor. İttihad-ı İslam çerçevesinde İslam alemiyle mezhepleriyle birleştirmeye çalışıyor. Mesela uluslararası ilk İslami kurumları o ihdas ediyor. Erbakan da buna çok destek veriyor. İşte İslam Kalkınma Bankası, İslam Konferansı Teşkilatı, Müslüman Lig, daha bunun gibi. Ve yine petrol paralarıyla birlikte bir zenginleşme var. O zenginleşme Arabistan'ın içinde çok ciddi anlamda Aramco örneğinde görüldüğü gibi lüksleşmeye, yozlaşmaya, çürümeye yol açıyor. Kral Faysal hem Arabistan'ı düşünerek ona daha saygın bir kimlik kazandırıyor. Uluslararası düzeyde İslam toplumlarında saygın bir devlet ve toplum haline getiriyor. Çünkü o Arabistan'ın nüfusunun artması demek. Hem de onları İslam'a yönlendiriyor. Mesela Filistin davasına sahiplenmeye başlıyor. Filistin'le ilgili ilk ciddi adım atan Kral Faysal'dır. Ve o paraları, zenginliği belli ölçüde buraya yöneltiyor. Şimdi bu faktörleri görmeden, bu boyutları görmeden efendim Faysal yardım etti. Türkiye'de de İslamcılık yükseldi. Bu çok yüzeysel bir okuma, yanlış bir okuma. Bir de şöyle var. Yani ben bu uluslararası ilişkilercileri eleştirdim de bana kızıyorlar. Uluslararası ilişkiler son 25 senedir ortaya çıkan bir uygulama alanı. Bir siyaset bilimi, bir sosyoloji, bir antropoloji, bir tarih, bir ilahiyat gibi bir bilim değil. Dolayısıyla uluslararası düzeyde de meseleleri belli aktörler ve devletler üzerinde yorumluyor. O zaman ne yapıyor? Siyaseti üreten, toplumsal hareketleri üreten, dini hareketleri üreten toplumsal dinamiklere, ümmetin dinamiklerine bakmıyor. Burada da aynı şeyi yapıyor arkadaş. Ümmetin dinamikleri var. Bu ümmetin dinamiklerinde Türkiye'de, Anadolu'da ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar sert sekülerliği uygularsak uygulayalım. Yine de bu toplumda bakın Yunus Emre'nin ruhu var.
Tabii ki.
Bakın bugün Yunus Emre'yi ne sosyalistler reddeder, ne ülkücüler reddeder, ne İslamcılar ne reddeder, ne de ateistler reddeder. Bu bitmiştir yani. Yunus Emre çakmıştır buraya İslam'a. Mevlana'yı kimse reddedebilir mi? Reddedemez. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın, bu toplumunun dinamiğinde, bilinçaltı dünyasında İslam vardır. Bu İslam da bir biçimde kendisini çeşitli hareketlerle, çeşitli cemaatlerle, çeşitli tarikatlarla, çeşitli gruplaşmalarla kendisini yansıtır. Kendisini ortaya koyar. Toplumun ihtiyacına göre, insanların kapasitelerine göre, yani ona göre şekillenir, var olur. Bunları görmezsek, bunları dinlendirmezsek, sadece anti-Sovyetik, sadece ABD desteği bilmem neyle açıklarsak, bu topluma, bu millete, bu milletin İslam'la hemhal olma ruhuna saygısızlık yaparız. Yani bu millet en dinden uzak olanı bile Yunus Emre'yi seviyor.
Tabii
yani.
Ki.
Değil
tabii
mi?
Ki.
Bu millet bakın ne kadar 28 Şubat oldu, tek parti oldu, bilmem ne oldu, ne oldu? Yani medreseler kapatıldı. Birçok ilahiyat fakültesi var bugün. O medreselerden daha iyi eğitim veren ilahiyat fakültelerimiz var. Birçok bugün alimlerimiz yeniden yetişiyor. Değil mi? O alimler olmasa da kadınlarımız bir dönem insanlara elifba öğreterek, Kur'an okutarak İslam'ı yine öğrettiler yani. Hani peygamberimiz diyor ya en iyi itikat karı kocanın itikadıdır.
Kesinlikle.
Değil mi yani?
Öbür taraftan da baktığınızda bu toplumun çok manevi dinamikleri olarak nitelendirebileceğimiz isimler. Şimdi zor zamanlarda tek parti dönemi Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri hocam tren yolculuğu esnasında değil mi? Talebelerine Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor.
Evet.
İşte bir bakıyorsunuz bir başka Allah dostu evinin bahçesine bir çoban alıyor, Konya Kadınağı'ndan getirtiyor evlatlarına. O çoban vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor.
Evet.
Yani bu toplumun genlerinde var bu hassasiyet. Tabii
dinamizmlerinde var. Asırlar geçmiş,
tabii,
bunu benimsemiş.
Tabii.
Savaşlar olmuş, Moğolların istilası olmuş, perişanlıklar olmuş. Yine terk edilmemiş,
yok,
yine sahip çıkılmış. Azalabilir, insanlar harama bir dönem fazla yönelebilirler, dinden biraz uzaklaşabilirler. Ama bu yeniden gelir, yeniden su yatağını bulur. Görmedikleri bu. Şimdi neden böyle okunuyor? Şundan dolayı böyle okunuyor. Efendim bu İslam'ı bırakın, İslamcılığı bırakın, milli görüşü bırakın, dini hareketleri bırakın. Bu toplumla ilgili değil. Bu dışarıdan bir takım empozelerle olan bir şey. Sizi yönetmişler, yönlendirmişler. Biz aldatılmak hissine girelim. Aldatılma hissi çok kötü bir histir yani. Değil mi? Yani bazı kadınlar aldatılma nedeniyle gidip evi yakıyorlar ya yani. Düşün yani. İnsan bilinçaltının tepkisi bu bir açıdan. O nedenle bu İslami kesime, camiaya aldatılma hissini verme, kendi içinde çelişkilerini gündeme getirip onları birbiriyle şüpheli hale getirme, kendisiyle ilgili bir şüphe içine sokmak tam da işte bu devşirme akademisyenlerin yaptığı bir şey. Diğer verdiğim örnek de Fransız örneğinde de benzer şey var. O da İslam diyor, sadece İslamcılık demiyor. İslam'ı da terörle eşitliyor, intihar ediyor diyor.
İslam tam şu an intihar sürecinde.
İntihar sürecinde diyor. Yani şunları söylemiyor. Bu beyefendinin ben kitaplarını okudum. Orta Doğu ile ilgili önemli çalışmaları da var. Fakat bu neden doğuyor? Yani bu intihar olayları, bu IŞİD olayları, El-Kaide olayları, çatışmalar neden doğuyor? Niçin doğuyor? Bilimin başı soru sormak ya. Değil mi? Emperyalizmin müdahaleleri var mı? Yerel diktatörlerin desteklenmesi var mı? Var. Bu millet aldı, halk seçti Mursi'yi, değil mi? Ondan sonra Mısır'da tarihi bir demokrasiye geçiş dönemi yaşanacaktı. Kim engelledi? Avrupalılar engelledi. Avrupa Birliği'nin başındaki olan insanlar Sisi'yi kırmızı halıyla karşıladılar. Değil mi? Suriye'de yine aynı şekilde kim destekledi? Dış güçler olarak Rusya destekledi. Peki neden İslam toplumlarındaki bu intihar olgusu varsa, bir patoloji varsa, bu patolojinin ortaya çıkışında yerel dinamikler kadar uluslararası dinamikler, yerel dinamikleri de siyasal katılımı engelleyen diktatörler var. Yerel dinamiklerde egemenlerin, hegemonyanın oranın zenginliğini sömürmesi, paylaşmaması var. 6 tane körfez ülkesinden yine Katar ve Kuveyt kısmen farklı, Katar özellikle farklı. Bunlar büyük bir zenginliği Avrupa, Amerika ile paylaşıyorlar. Belli ailelerle kendi halkı, yani Mısırlılar Arap değil mi? Ürdünler Arap değil mi? Diğerleri fukaralıktan ölüyor. Bu fukaralık ne yapıyor, yoksulluk? İşte bu fukaralık patoloji üretiyor. Başkaldırı üretiyor. İsyan üretiyor. Bunları görmüyor ve İslam'ı yine İslam'la eleştirmeye kalkışıyor. Enteresan bir biçimde. Bu da Türkiye'li bir akademisyen. Fransa'da yetişmiş. Ama hakikaten devşirme olmuş. Neden? Çünkü sen bu toplumda İslam'a benimse, benimseme. Bu toplumun değeri, önemli bir değeri. Bunu anlamaya çalış. Bunu anlarken sen Fransa'da yaşıyorsun. Fransa'da İslam'a yönelik müdahaleleri görüyorsun. Bir de orada İslam tarihinden örnek veriyor, köle deniyor. Bu köleler komutan oluyor. Bu köleler peygamberin istişaresine katılıyor. Bu köleler biate katılıyor. Bu kölelerle eşit giyin, eşit giyinin deniyor. Bu adı kölelik ama bu aslında kölelik değil. Bu hizmetkarlık başka bir şey yani. Bırak sen köleyi, şu an hala Amerika'da bir adam siyah, araştırmalar yapılmış sosyolojide. Siyahlarla evlenmek istemeyenlerin oranı %70'in üstünde. Düşün yani. Şimdi Türkiye'de birisine siyahla evlenmek istemez misin? De teorik olarak %99'u der hayır, evlenebilir yani. Değil mi?
Tabii.
Neden? Çünkü biz bizim gibi olmayanlar, bizim gibi aynı renge sahip olmayan, bizim gibi aynı inanca sahip olmayan, bizim gibi aynı mezhebe sahip olmayanları kabul ediyoruz. Bu ülkede Osmanlı toprakları zamanında milyonlarca gayrimüslim yaşadı. Bunların nüfusu efendim bizim nüfusumuza yaklaşıyor. Biz bunları efendim ya diyelim ki ya Müslüman ol, ya öl ya da defol git. Öyle mi yaptık biz?
Tabii ki hayır.
Hiç öyle değil. Milyonlarca nüfusa beraber yaşadık biz. Mübadele meselesi 24'te 23'te gündeme geliyor. Bir Türkiye meselesi değil sadece. Bulgaristan'ı da Yunanistan'ı da o dönemin dünya düzeninin yaptığı bir şeydir. Yoksa bu ülkede İstanbul'da sadece nüfusun %48'i gayrimüslimdir. Bunlar yaşamış mahalleleri, hukuk sistemleri, kültürleri, mabetleri, inançları. Ama bugün Fransa'ya bak. Ne diyorlar? Bunları vatandaş bile görmüyorlar. Ne diyorlar bunlara? Misafir işçiler diyorlar. Göçmen diyorlar. Fransa'nın %5'i 6'sı Müslüman diye adam korkuyor bundan. Değil mi? Ya bunu gör, çok kültürlülük diyorsun. Nerede çok kültürlülük? Öte yandan kalkıp kendi toplumunu bir devşirme bilinciyle baktığın için o dediğim bizim toplum yapımızda olan çoğulculuğu, farklı olana saygınlık, saygınlığı değil kabul etmiş adam. Düşün yani. Kilisenin çanları hala şeyde çalıyor yani Bakırköy'de her şeye rağmen. Bütün o efendim Kemalizme rağmen ulus devletin hepsi ulus devleti kurdu yani. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti mi ulus devleti kurdu? Türkler mi icat etti yani? Avrupalılar icat etti. Türklere derdiler kabul etmezseniz sizi sileceğiz yeryüzünde. Mustafa Kemal arkadaşı Türkler de dedi ki biz bir dönem kabul edelim bunu yani. Değil mi? Böyle bir şey vardı. Ama yine Türk kavramı kan diye tanımlanmadı bak. Mustafa Kemal bile kan diye tanımlamadı. Her şeye rağmen. Fakat bunlar Fransız olmayı kan üzerinde tanımlıyordu. Veya tamamıyla nasıl Katoliklikte Endülüs'ü işgal ettiklerinde ne dediler Müslümanlara ve Yahudilere? Ya Müslüman şey olacaksınız Katolik, ya buradan gideceksiniz ya da öleceksiniz. Şimdi de Macron bunu sunuyor. Yani Katolik demiyor, Fransız Cumhuriyeti'nin değerleri diyor. Fark etmiyor.
Hiç farkı yok.
Tamam mı? Onun yerine Fransız Cumhuriyeti değerleri ifadesini koymuş. Yani bakın aynı yine Müslümanlığın göstergeleri olan başörtü, namaz, helal, haram, minare, cami bunların hiçbirisi diyor olmayacak. Yavaş yavaş silmek istiyorlar. Ne demek? Yani sen bir Fransız olacaksın her biçimiyle. Fransız olmak bir Katolikliğe girmek gibidir. Her şeyle onu benimsemektir. Sadece siyasal iktidarıma tabi olman yetmiyor yani. Osmanlı'da siyasi iktidarına tabi olman yetiyor kardeşim. Onun dinini benimsemen, onun gibi giyinmen, onun bilmem hukukunu benimsemen gerekmiyordu. Öyle. Neden bu beyefendi Türkiye'yi biliyor, tanıyor, adı da Müslüman. Neden Macron'un bu politikalarını eleştirmiyor, tek bir cümle kullanmıyor? Bunu yapmıyor. Kalkıyor Türkiye'ye sürekli ayar vermeye çalışıyor. Müslümanlara sürekli ayar vermeye çalışıyor. Sadece Müslümanların yaşadığı bir takım çelişkileri de çarpıtarak veriyor. Mesela köle meselesinde olduğu gibi İstanbul fethedilmedi, yağmalandı diyor. Yani böyle bir de şeyler kullanıyor. Ondan sonra buna benzer daha bir takım argümanlar ileri sürüyor. En dikkat çeken yine çarpıtmalardan birisi de şu.
Buyurun hocam.
Diyor ki İslamcılıkla Nazizm aynı, İslami hareketlerle Nazizm aynı diyor. Ya bir bilim adamısın ya. Nazizm dediğimiz zaman bir devlet ideolojisidir. Hitler tarafından sistematize edilmiş, geliştirilmiş ve bir sürü istilalarda bulunmuş. Devlet gücüyle generaller inanmış, devlet inanmış, siyaset yapmış, işgaller gerçekleştirmiş. Değil mi? Birçok yıkımlar olmuş. Nasyonal sosyalizm dediğimiz şey. Peki burada kardeşim senin dediğin bu terörist yapılar bile devlet siyaseti mi bunlar? Bir takım patolojiler. Sen bu patolojileri neden görmüyorsun ve Nazizm'de eşitliyorsun? Yüzeysel okuyorsun. Bilim yüzeysel bakmak değildir. Bilim düşünmektir. İç olanı görmeye çalışmaktır. Arka planda olanı hissetmek demektir bilim. profesör olmuşsun, doktora yapmışsan, doktora yaptıktan sonra bir insan artık bilimsel düşünme yetkinliğine ulaşmış kişi demektir ortalama olarak.
Aslında onunla bunlar bakacaksın. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar da diyemeyiz. Neyin ne olduğunu biliyorlar, farkındalar ama kafalar dediğiniz gibi hocam öyle devşirilmiş ki.
Evet, evet.
Yani bilmediğinden değil ama...
Yani o tabii, yani sonuçta dediğiniz gibi insan bir yerde, bir statüde, bir konumda, tabii, bir rol içindedir, bir çevre içindedir. Ve insan o rolle, statüyle, çevreyle vardır. Ne kadar objektif olursa olsun onun etkilerini üzerinde taşıyarak konuşur. Yani insan bunun bilincinde konuşuyorsa ve dürüstse belli bir objektifliği yakalar. Yani bu çerçevede diyelim Avrupa'da hakikaten objektif davranan çeşitli bilim adamları da var. Ama insanların ezici çoğunluğu, hele hele devşirme olmuşsa, devşirme bir insan, her adımda sahibine kendisini kanıtlama ihtiyacını hisseder. Yani bakın, ben bildiğiniz Türk değilim, ben bildiğiniz Müslüman değilim.
Evet.
Ben sizdenim, benden şüphe duymayın diye bu çerçevede bilimini konuşturuyor aslında. Bu çerçevede bilimsel bilgi üretiyor. Bu çerçevede efendim meselelere yaklaşıyor. Kendi oradaki konumunu güçlendirmek, onlara aidiyetini onlara hissettirmek. Ama bu bir şeydir hep aslında. Hep yaşayacakları bir gelgittir.
Tarihte enteresan, de bunun çok örneği vardır.
Bu çok örneği var. Enteresan bir şeydir bir de. Yani Türkiye'deyken bunlar çok hükümete, devlete çok eleştirilerde bulunuyorlar. Özellikle sol, liberal ve bazı bu aydınlar. Ama yurt dışına gittikleri zaman oradaki hükümetlere, oradaki devlete tek bir cümle kurmuyorlar.
Yok.
Tamamıyla Türkiye'ye yönelik eleştirilerine devam ediyorlar. İşte bu bilim olmaz. Bu bilimsel yaklaşım olmaz. Bu devşirme olur. Bunu yaparsanız biz de size devşirme deriz. Ama orada da, çünkü bilim evrenselse eleştirileri kendisine de yöneltir, diğerlerine de yöneltir. Bunu yapmak yerine bu sadece Türkiye'ye karşı bir kamuoyu üretme, Türkiye'yi sıkıştırma, Müslümanların kendilerine şüphe duymalarına yönelik tavırlara girerseniz o zaman biz de haklı olarak onlara akademik devşirmeler deriz yani. Kızıyorlar, mızıyorlar ama böyle bir gerçeklik var. Bizim dinimiz açıktır, apaçık ortamdadır. Mesela hermeneutiği öğreniyorlar, efendim din bir yorumdur. Tamam. Dolayısıyla senin yorumun böyle, benim yorumum böyle, şunun. Bakın bu hermeneutiği değildir, bu anarşizmdir. Bu hermeneutiği alıp İslam'a karşı kullanmaktır. Dinde elbette tefsirlerimiz var, değil mi? Yüzlerce tefsir var, asırlarca tefsirler var, yazılmış. Hala yazılmaya devam ediliyor. Alimlerimiz yazmaya devam ediyor. Yorum elbette var. Ama böyle herkes kalkıp yorum yapamaz. Yorumun yapıldığı belli esaslar vardır. Tarihte bile, tarih biliminde bile hermeneutiği yapıldığı zaman esasları var. Beşeri bir ilgi. Din gibi vahye inanıyorsun. Kutsal olan metinler, değişmez olan metinler, ilahi olan metinler. Sen bunları yorumlarken kendine göre, öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Bunun usulü var, bunun yöntemi var. Mesela en büyük şu an Müslümanların kafalarını karıştıran, insanların kullandığı temalardan birisi de budur. Bunlar da yerel devşirmeler. Sadece Amerika'da, Fransa'dan devşirilenler olmuyor. Bunlar da yerel devşirme. Enteresan bir biçimde. Tasavvufa karşı da bu devşirme tutumları var.
Ne gibi hocam mesela?
Yani tasavvufa karşı da mesela tasavvufu diyelim ki oryantalistlerin gözüyle okumuşsa, işte oryantalistlerin gözüyle okumak, oryantalist yöntemler kullanmak demektir aynı zamanda. Ve sosyoloji okumuş biriyim ben. Dolayısıyla Avrupa'da sosyal bilimlerde, sosyal teorilerde kullanılan yöntemleri az çok biliyorum. Ama ben onları hiçbir zaman mutlak doğru merkez kabul edip, onlardan her şeyiyle doğru kabul edip İslam'a bakmıyorum. Ben bunlar beşeri tecrübelerdir. Bunlardan yararlanalım. Bunlarla da İslam'ı daha iyi anlama konusunda bir çaba içinde olabiliriz diyorum.
Ne güzel söylüyorsun.
Yoksa biz kalkıp bunları %100 kabul edip bunlardan tasavvufa bakıp efendim bilgi, yani bilgi şey kesinlikle nesnel akılla elde edilir. Diğeri safsatadır bilmem ne. Peki Bergson'u okudun mu? Bergson ne diyor? Sezgi diyor. İçsel aydınlanma diyor. Hmm. Müşahede diyor. O da büyük bir filozof. Değil mi? Kendine yakın olan, inancına yakın olanlardan yararlanacaksın. Herkes neyi benimsiyorsa onu tercih ediyor ve onunla varlığı yorumluyor. O nedenle İslam'da en temel iki prensip var aslında. Bir, teslim olmak, iki, akletmek.
Evet, o yüzden
Peygamber Efendimiz... Bunlar birbirini naks etmez, birbirini tabii, tamamlar.
İslam ol, kurtul demiş.
Ya, öyledir. Teslimiyet İslam'ın temelidir yani. Teslimiyeti küçümseyip ben hep eleştireceğim, ben hep akılla bakacağım, ben hep efendim reddedeceğim. Bu olmaz. Allah'a teslim eder olacaksın yani. Ona inanacaksın. Ondan sonra akletme, ondan sonra eleştirel bakma olur. Aklın da sınırları olduğunu
Gazali'nin hayatında bunun çok enteresan misalleri yok mu hocam? Yani son yıllarında artık böyle 50 yaşında vefat ediyor biliyor musun? Hani evet. Her şeyi böyle aklımı gerdim diyor. Bir ara artık böyle neredeyse cinnet noktasına geldiğim an teslim oldum, kurtuldum.
Tabii.
Her şeyi akılla da çözemiyorsun.
Çünkü. Mümkün değil. Yani aklın sınırları var kesinlikle. Aklın tutulma durumları var.
Evet.
Akıl tutulması demiş tabii, adam. Büyük tabii. Bir filozof. Aklın tutulduğu an var. Aklın sınırları var. Aklın şeytanlaştığı var. Tasavvuf diliyle böyle diyoruz biz yani. Oradan okuyunca yani kimi müsteşriklere göre, kimi oryantalistlere göre, kimi devşirme tutumları ortaya çıkıyor ve kendi kültüründen yabancılaşarak kendine bakmaya başlıyor.
Oryantalistler de mi böyle yapıyor hocam? Ne farkı var tabii, ya da öyle soralım.
Devşirmeyle oryantalistler farklı. Oryantalistler bir biçimde bir yöntem benimsiyorlar. Hmm. O yöntem içinde bakıyorlar. Daha bilimsel davranıyorlar. Yani o bilimsellik tabii şöyle, zaten doğu toplumlarını araştırma. Doğu toplumlarını nasıl araştıracak? Buna dayanıyor. O onların dillerini bilecek. Özellikle dil ve ilahiyat alanı bunlarda çok fazla öne çıkıyor. Bu toplumları tanıyacak. Bu toplumlar neden tanıyor? Avrupa tanımlamak için tanıyor. Tanımlamak için tanımlamaya başladığın zaman Edward Said'in dediği gibi bir iktidar ilişkisi, bir hegemonya ilişkisi ortaya çıkıyor. Çünkü tanımladığınız şeyi ya hükmediyorsunuz, tanımladığınız şeyi ya nüfuz ediyorsunuz, yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Avrupa bu bilgileri oryantalistler aracılığıyla topluyor, çeşitli merkezler oluşturuyor. Orada raporlar hazırlayıp kendi siyasi çevrelerine, kulüplerine ve diğer yerlere veriyorlar. Aslında neo-oryantalizm de böyle bir şey. Yani siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji bu alanda artık yapılıyor. Devşirmeler daha farklı. Devşirmeler kendi yani Avrupalı değiller. Oryantalistler Amerikalı, Avrupalı. Devşirmeler ise İslam dünyasında yetişmiş olan filozoflar, ilahiyatçılar, sosyologlar, siyaset bilimcileri bunlar ve bunlar devşiriliyor. Nasıl devşiriliyor? Onlara çok prestijli yerlerde ders verme imkanı sağlanıyor. Yani adam sanıyor ki ben çok önemli bir bilim adamıyım, ondan dolayı Stanford'da ders veriyorum.
Yok öyle bir şey.
Hayır, adam diyor ki Stanford Üniversitesi'nde İslam tarihi dersini vermeye ihtiyacımız var. Evet. Bu alanda sen iyi biliyorsun veya Arapçayı iyi öğretiyorsun, sen gel ver. Sana gel sosyolojiyi ver veya siyaset bilimi ver veya teolojinin evrensel kurallarını öğret diye bir şeyi yok adamın. Bir de tabii dediğim gibi devşirmeden özellikle kendi toplumuna yabancılaşan bir tutum var. Oryantalist kendi toplumuna ve tarihine yabancılaşmamıştır. Devşirme kendi toplumuna ve tarihine yabancılaşmıştır. Oryantalist Hristiyanlığa karşı ve Yahudiliğe karşı bir yabancılaşma içinde değil. Tamam mı? Onu benimser ve oradan hareketle İslam'ı öğrenmeye, yorumlamaya çalışır. Devşirmeler ise İslam'a yabancılaşmıştır. Türklüğe yabancılaşmıştır. Araplığa yabancılaşmıştır. Böyle bir ciddi farklılık var. Yabancılaştığı için de bir yönüyle sadece şey değil, yanlış bilgi üretmek değil, kendi toplumuyla ilgili bir hınç, bir öfke, bir kızgınlık var. Bunu bu çerçeveden bir bilgi üretiyor. Mesela bu iki arkadaşta da var aynı şey. Diyelim Türkiye'de yer edinememişse, Türkiye'de belli bir ötekileşme yaşamışsa, bu ötekileşmeyi toplumuna yabancılaştırarak ve ona yönelik yanlış bilgiler üreterek adeta öç alma tutumu içine girme var. Ya diyor ki ben diyor Kürt ve Aleviyim diyor. Kürtlere böyle yapıldı, Alevilere böyle yapıldı. Biz de Türkiye'de Kürtlere ve Alevilere yapılan yanlışlıkları söylüyoruz da, eleştiriyoruz da zaman zaman. Bir dönemde çok eleştirdik. Devlet de hükümet de buna ilişkin bir takım açılımlar, bir takım çabalar içine girdi. Değil mi? Ama her şey biz değiliz. Her şey tabii hükümet
ki
değil.
Tabii.
Türkiye'nin işte bir devlet yapısı var. Hı-hı. Bir konjonktürü var. Uluslararası konjonktür var vesaire. Bazen başarılı oluyorsun, bazen başarısız oluyorsun, bazen kızıyorsun, bazen seviniyorsun. Ama önemli olan bu topluma ve bu kendi inancına yabancılaşmamak. Bu önemlidir. Bilim adamı yabancılaşmayı sürdürmeden eleştirisini sürdürürse bu bir büyüklüktür. Ama yabancılaşıp...
Bir dakika, şu cümlenin bir altını çizelim. Bilim adamı kendini değiştirmeden,
yabancılaşmadan
eleştirisini sürdürebilirse bu bir büyüklüktür diyoruz.
Bu bir büyüklüktür kesinlikle. Yani devleti, iktidarı, Türkleri, İslam'ı eleştirip devlete, Türklere, İslam'a yabancılaşmazsa, karşı tale gelmezse bu bir büyüklüktür. Mehmet Akif Ersoy da eleştirdi. Müslümanları eleştirmedi mi? Hükümeti eleştirmedi mi? Devleti eleştirmedi mi?
Kemal Tahir de buna verilebilecek
Kemal
örnek midir?
Kemal Tahir de öyledir. Tabii. Cemil Meriç de öyledir. Tabii. Cemil Meriç baştan başa bu ülkeyi okuyun. Ne diyor? Bu ülkede diyor düşünmenin diyor Kudüs köpek gibi kovalandığı ülke diyor. Ama bu ülkeyi de dışlamıyor. Değil mi? Kur'anları da yaksak diyor, camileri de yıksak yine de diyor bizi diyor kabul etmezler diyor. Yani biz varız diyor. Kardeşim Türkler var, Müslümanlar var diyor. İşte Cemil Meriç eleştirerek yabancılaşmayandır. Kemal Tahir eleştirerek yabancılaşmayan. Nurettin Topçu çok büyük bir insandır bu açıdan. Liseden atılmış ya adam, yani yurt dışında doktora yapmış gelmiş. Sorbon'da doktora yapmış gelmiş bu ülkede. Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor. Bir öğrenci yukarıdan bir bakan diyor geçirin ve geçirmiyor bunu. Denizli Lisesi'ne sürgün ediliyor. Devleti o dönem eleştiriyor diye. Tamam mı? Yine aynı şekilde sürgün ediliyor. Ve bu insan doçent olduğu halde hayatı boyunca üniversiteye alınmıyor. Ama yarınki Türkiye diye kitap yazıyor.
Evet.
Değil mi? Türkiye muhayyilesine sahip çıkıyor. Türkiye muhayyilesine şey yapmıyor, yabancılaşmıyor. Bizim bir Türkiye muhayyilemiz, bizim bir İslam muhayyilemiz, bizim bir gelecek muhayyilemizin olması lazım. İşte bizim için örnekler bunlardır. Bahsettiğimiz devşirmeler, hı hı, değil. Bunlar toplumundan kaçıp yabancılaşandır. Toplumunu terk edebilirsin. Mehmet Akif Ersoy terk etmiştir.
Mısır'a gitmiş.
Değil evet mi? Ama Mehmet Akif Ersoy bu topluma yabancılaşmamış.
Asla.
Yabancılaşmadığı için de İstiklal Marşı okunmaya devam eder. Ve İstiklal Marşı okundukça da Mehmet Akif'in ruhuna, değil mi, fatihalar okunur.
Kesinlikle.
Mehmet Akif'in ruhuna selam verilir yani.
Hocam
büyüklük
çok
bu.
Kesinlikle çok teşekkür ediyoruz. 40 dakika konuştuk. Su gibi aktı. Nasıl geçtiği de anlaşılmadı. İstifade ettiğimiz çok ufuk açıcı bir Kırk Ambar programı oldu yine. Eksik olmayın. İnşallah yine bir başka programda konuşuruz. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ergun Yıldırım hocamızla beraber Kırk Ambar programında huzurlarınızdaydık. Hepinize güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.